Ayrım 27, sayfa 255. Zinet, kayınpederinin malikaneyi terk etmesinin ardından kocasından onun erkek kardeşiyle ilgili suçlamalarını duyduğu zaman derhal savunmaya geçmiş, ailesine yapılan hakaretten dolayı gözyaşları dökmüştü. O anda Vardar ailesini bir araya getirmekten falan vazgeçmişti. Kocasının zaafının kendi öz ailesine ne kadar yarayacağının farkında, hemen Vardar hanedanına karşı Selçuk'un kolunun altında yerini almıştı. Belli ki kendisini, kardeşini, annesini, yeğenlerini, kuzenlerini, kim varsa eski kültüründen hepsini tek koruyabilecek, rahat ettirecek yine kocasıydı. Ne Vecdi Vardar ne de diğerleri. O koca ailenin bitmiş olduğunu görmüştü, sokak kurnazı zekasıyla. Şimdi aileden kalan ne kadar boşluk varsa onları dolduracak kendi adamlarını kocasına sunması için harika bir fırsat geçmişti eline. Her şey Zinet'in en başta beklediğinden ve tahmin ettiğinden çok daha rahat, çok daha hızla onun lehine işliyordu. Zira kendi arzularını ve hırslarını hep biliyordu ama Selçuk'un hırsları adına kendi ailesini, hele babasını böyle kolay harcayabileceğini tahmin edemezdi. Allah'a şükrediyordu ki Selçuk, hakimiyet ve zenginlik konusunda beklediğinden çok daha muhteris, çok daha saplantılı çıkmıştı. Ancak Zinet'in yaşamına gelen bu kolaylıkla beraber bir endişesi de kuvvetlenmişti. Kendi öz ailesini, nesillerin Vardar örfünü, öz babasını bu kadar kolay harcayabilen bir adam, hayatına sonradan girmiş olanları haydi haydi, çok daha kolay gözden çıkarabilir, isterse de süründürebilirdi. Bu durumda kesinlikle çok yakından takip ederek kocasının megalomanisini beslemeye devam edip zaaflarının tadını çıkarması gerekiyordu. Kardeşini ve annesini de bu konuda uyarmalıydı. Selçuk'un sahiplendiği zenginliği paylaşmanın, onun hayatında kalmanın tek yolu buydu. Onunla hayallerinin, beklentilerinin, sebepleri ayrı bile olsa aynı potada bu kadar güzel karışıyor olmasından memnundu. Şimdi bu kocaman aileyi bir arada tutup herkesin gönlünü alır gibi yapmaktansa sadece kocasını mutlu ve huzurlu tutmak çok daha kolaydı. Zinet'in dinle ilgili ne bir bilgisi ne de merakı vardı. Ama kocasının kendisine göre yorumladığı mümin anlayışını besleyecek bir tarafı yok değildi. Elindeki bu imkanı derhal devreye sokmaya karar vermişti. Öncelikle kocasının başarısının ve üstünlüğünün kıskanıldığına inandırılması gerekiyordu ve bu çok kolay oldu. Zaten etrafındaki herkese göre üstünlüğünü benimsemiş olan Selçuk, başına gelen her tatsız olayla ilgili de başkalarını suçlamakta olduğundan, kendisini onların kıskançlığına karşı korunmak ihtiyacını hissetmesi hiç de zaman almadı. İşin garibi, Allah'a o kadar sığınmış ve kendisini korunuyor hissederken bir de nazardan korunmak için yardıma ihtiyaç duymasıydı. Bu Zinet'e, annesine ve onun falcı arkadaşlarına çok yarayacaktı. Melika Hanım artık kızının evini daha sık ziyaret etmeye başlamıştı. Başlangıçta damadına karşı ürkek, çekingen ve onun yanında kendini eksikli ve gergin hisseden kadın, gittikçe rahatlamaya, kızıyla beraber onun üzerinde kurdukları hakimiyetin güvencesinde daha huzurlu olmaya başlamıştı. Ama hep alttan almayı, adeta bir krala servis veren hizmetkar edasını korumayı beceriyordu. Nasılsa beraber olmak için sebepleri artmaktaydı. Şimdi bir de torun olunca anneanne olarak yardıma gelmesi kadar tabii bir şey olamazdı. Her gelişinde tütsülenmiş, okunmuş bir şeyler getiriyor, evin koridorlarında, merdivenlerinde okuya üfleye dolanıyor, Selçuk'a özellikle şer güçlerden korunması için yazılı muskalar, cebinde, çantasında taşıması için dualı kağıtlar getiriyordu. Selçuk, holdingin hesabını daha çok kullandıkça, daha çok nazar büyüsüne, daha çok okunup üflenmeye, daha çok dua etmeye ihtiyaç hissediyordu. Duaları, muskaları, tılsımlı padişah gömlekleri, el yazması müzelik kuranlarıyla bambaşka bir alemde, kendisine göre yeni baştan yarattığı bir din olgusunun içinde yaptıklarına önce kendisini inandırarak, sonra çevresindekileri inandırmak üzere yaşıyordu. Hayatının iki önceliğinden biri, toparlayabildiği kadar parayı, mal varlığını kendisi adına biriktirebilmek, İkincisi, bütün bu serveti şahsi hesabına devrederken aslında kimsenin hakkını yemediğini, Allah'ın ona verdiği yetkiyle adaleti kendi elleriyle dağıtmakta olduğunu kendi kendisine kabul ettirmekti. Zaten hastalıklı ruhu ve beyni buna çok hazır olduğu için çok da çabalaması gerekmedi. Dolayısıyla Zinet'in annesi ve onun falcı arkadaşlarının devreye girmesi ve sık sık evin içinde dolanmaları hiç de zor olmadı. Selçuk artık ailesinin, çevresinin, iş dünyasının, merhabalaştıklarının hepsinin çok fevkinde ve çok donanımlı özel biri olduğuna ve Allah'ın onu özel korumasına aldığına, ona özel bir yol açtığına tüm kalbiyle inanıyordu. Holding'de geldiği sorgusuz sualsiz tek başına hakimiyet mevkii, yaşadığı ev, yarıştığı tekne, yatırım yaptığı antika tablolar, objeler ve sonunda da imparatorluğunun varisi bir erkek evlat. Hepsi ona Allah'ın yürü ya kulum dediğinin bir işaretiydi. Ne var ki bütün her şeye sahip ve hakim olmak, kasaya tek uzanan olabilmek, daha bir başlangıç olmasına rağmen yavaş yavaş cazibesini kaybetmeye başlıyordu. Yine 3. Murat'ın tılsımlı gömleği üzerinde antika seccadesinin başında namaza durduğu gecelerden biriydi. Her namazında olduğu gibi kafasında tilkiler dolaşıyor, fikirden fikre atlıyorlardı. Ezberlediği birkaç duayı içinden geçirmeye zaman dahi bulamıyordu. O kadar yoğundu düşünceleri. Sahip olduklarından artık tatmin bulmadığını ilk defa bu kadar net hissediyordu. Zihni bundan sonra daha ne yapabileceğini düşünmeye başladığından duaya, namaza geçmesi mümkün değildi. Seccadenin ayak ucunda öylece durmaktaydı. Namaza konsantre olamamasının ne anlama geldiğini biliyordu artık. Gözleri odada dolandı ve şeytanını gördü. Yine koltuğa gömülmüş, bacak bacak üzerine atmış, kuyruğunu öne doğru dolamış, bir eli çenesinin altında kor gözlerle ona gülümsemekteydi. Selçuk'un tereddütle baktığını görünce, rahatına bak dedi. Ben sadece müminlik taslamakta nasıl bir ilerleme kaydediyorsun, onu izlemek için buradayım. Sen beni yok farz et. Selçuk huzursuz, ne zaman beni izleyip izlemediğini bilememek beni rahatsız ediyor dedi. Ah, onu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Bu arada da bütünleşmekteyiz, haberin olsun. Onun için beni daha az görüyorsun artık. Yani şu demek ki ruhunun bana aitliği arttıkça beni daha az göreceksin. Çünkü bana zaman da ihtiyacın kalmayacak. O kadar ben olacaksın ki kendi kendine yetmeye başlayacaksın. Selçuk bütün gücünü onun verdiğini bilmesine rağmen birden ürperdi. Onunla bu kadar bütünleşmek isteyeceğini sanmıyordu. Aklından geçenleri şeytan duymuştu çoktan. Yok öyle dedi. Öyle insanları kullandığın gibi kullanamazsın beni. İsteyince yanına alıp, isteyince gönderemezsin. Bir kez geldim, içine girdim. Şimdi beraber büyüyoruz seninle. Tam anlamıyla ben olduğun gün, ben de yeni ruhları teslim almaya, yoluma devam edeceğim. Seni de yerime bırakacağım. Çok az kaldı. Selçuk, şimdilik gücünün yetmediği tek varlığın şeytan olduğunun farkında, bu konudaki çaresizliğine sinirlenerek sordu. Benimle niye bu kadar uğraşıyorsun? Şeytan o her zamanki genizden gelen sarkazm dolu kahkahalarından birini attı. Selçuk, kendi gülüşlerinden birini duyuyor gibi oldu. Ben mi seninle uğraşıyorum dedi iblis. Ben mi seninle uğraşıyorum unutma. Beni çağıran sendin. Sen bana hazır olduğun için geldim ve yaşananları gördükçe ne kadar tamam bir ruha yerleştiğimi daha iyi görüyorum. O babana yaptığını hiç unutmayacağım. Çok az insan bunu yapabilir. Öyle gerekiyordu. Hayır, öyle gerekmiyordu. Sen böylesin, arada fark var. Şeytan, bacaklarının yerini değiştirip bilmiş bir tavırla devam etti. Ama daha bitmedi. Nedir bitmeyen? Babanla işin bitmedi. Konuşmuyoruz bile artık. Yüz yüze gelmiyoruz. Daha ne olacak? İnan bana, daha çok çektireceksin babana. Onunla hesabın bitmedi henüz. Çocukluğundan bu yana hissettiğin o korkunç kompleksini tatmin edecek daha birkaç fırsat yakalayacaksın. O konudaki açlığını tamamıyla doyurana kadar daha birkaç kez karşı karşıya geleceksin babanda. İnan bana. Ha, o arada bir de Berke var. Ne oldu? Hani onu bir aramayı düşünüyordun. Çok şey girdi araya. Biliyorum. Ama bence şimdi tam zamanıdır. Babanı aileden önemli birini feda ettikten sonra bir başkasını içeri alırsan dengelemiş olursun. Senin topyekün herkes için aynı anda kötü olduğunu düşünmemeliler. Gerçi ben kimim ki sana akıl veriyorum. Sen bu konuda beni çoktan aştın. Berke'yi aramak için daha münasip bir zamanı bekliyordum. Daha iyi bir zaman bulamazsın. Onu geri çağırmak için en mükemmel zaman. Bir düşün istersen. Şeytan oturduğu koltuktan kalkıp boy aynasında kendisine bir baktı, bir de Selçuk'un yüz ifadesini inceledi ve ekledi. Benzerliğimize gerçekten inanamıyorum. Hiç insanoğullarından biriyle bu kadar benzeşeceğime ihtimal vermezdim. Sen gerçekten çok özelsin benim için. Sonra kendi etrafında döndü ve hadi artık seni Allah'la baş başa bırakayım dedi. Tabii ruhun, zihnin benden kurtulup da Allah'ı bulabilirse. Hadi hoşça kal. Şeytan aniden yok olmuştu ama kahkahası ekolar yaparak yatak odasının içinde yankılanmaya devam etti. Selçuk hakkıyla namaz kılmak için kendisini bile inandıramayacağı bir ruh hali içine girmişti. Seccadeyi topladı. Şu an Berke'yi arayıp onu tekrar görüşmeye, ikna etmeye her şeyden fazla ihtiyacı vardı. Ama iyi bir hazırlık yapması lazımdı. Zinet'le konuşmakta fayda vardı. Şu aile birliği hikayesine pek inanmıştı karısı. Belki Berke'yi buraya davet etmek için en inandırıcı yolu yine beraber bulurlardı. Bir de Amber'in vardı tabii. Bu barış davetine inandırılması gereken, ki işin o kısmı hiç kolay olmayacaktı. Bu konuda da Zinet'e güvenmek gerekecekti herhalde. Gerçi ikisinin hiçbir benzerlikleri yoktu ama yine de kadındı işte. Kadının halinden anlar diye düşündü. Yine de Berke'nin hayatına tekrar girmek için en uygun zamanın henüz gelmediğine inanıyordu. Biraz daha bekleyebilirdi. Onunla barışma adına yapabileceği geçerli bir jest bulmak istiyordu. Selçuk konuyu karısına açtığında Zinet sevinçle karşıladı. Kayınpederinin kovulmasından sonra ortaya çıkan soğukluğu en azından bir başka küsün gönlünü almakla hafifletebilirlerdi. Ama henüz daha ne Berke'yi ne Amber'ini tanımış olmasına rağmen onlardan özür dilemenin kolay olmayacağını o da anlamıştı. Müşterek bir dostu aracı koysan diye kocasına akıl verdi Zinet. Ben düşündüm onu daha önce diye cevapladı Selçuk. Ama şayet Berke görüşmeyi kabul etmezse, o aracı her kim olacaksa refüze edildiğimi bilecek. Bu da benim adıma hoş bir şey değil. Doğru haklısın diye mırıldandı Zinet. Hani öyle ağzını aramak falan gibi demiştim. Aynı şey, vereceği cevabı bir tek benim duymamda fayda var. O zaman dediğin gibi biraz daha bekleyip düşünelim. Eminim bir fırsat çıkacaktır yakında. Selçuk çenesini gererek yukarı kaldırdı ve sakalının altından Adem elmasını kaşıdı. Düşünceli bir ifadeyle biliyorum dedi. Bir fırsat çıkacak. Sonra birden yüzünde memnun bir tebessüm belirdi ve karısına bakarak devam etti. Ya şişkom, sen bana çok iyi geldin. Çok iyi bir takım olduk. Bir de veliaht doğurdun. Kocaman bir ödülü hak ediyorsun. Zinet aniden heyecanlanmıştı. Dudaklarına yayılan kocaman bir gülüşle oturduğu yerden kalkıp kocasının yanına geldi. Eliyle onun saçlarını karıştırırken tok gözlüğü oynamayı tercih etti. Sen beni zaten ödüllendiriyorsun. Başka ne isteyebilirim ki? Diye mırıldandı. Selçuk genzinde boğulan kısa bir kahkahayla cevapladı. İstersin, istersin. Ne ödül düşündüğümü bilsen istersin. Zinet şımarık bir edayla dudaklarına büzüp baktı. Aa aşk olsun. Şimdi merak ettim bak. Selçuk, merak et bakalım dedikten sonra onun kalçasına bir tokat attı ve yerinden kalktı. Hadi şimdi git bir şeyler bul yapacak. Ben de aklıma geleni planlamaya başlayayım. Tamam gidiyorum. Zinet kocasının yanağına ıslak bir öpücük kondurup salondan çıkarken ödülünün ne olacağını tahmin edemese bile şimdiden heyecanıyla sarılmıştı. Acaba hediyesini ne zaman verecekti Selçuk? Belli ki hazır bir şey değildi. Planlamaktan bahsetmişti. Demek öyle alelade, hazır satılan, alınan bir şey değildi. Geniş mermer basamaklardan yukarı kata çıkarken içinin gıdıklandığını hissetti. Kendi kendine kıkırdadı. Serhat Arkan'ın ofisindeki meditasyon odasında CD çalardan Mozart'ın Requiem Laudate Dominum'u yayılmaktaydı. Amber'in müziğin ve duvardaki tablonun içinde kaybolmuş, onlarla bütünleşmiş gibiydi. İskelenin üzerinde elindeki beyaz, krem, okr, azur mavisi renklere banılmış fırçalar, Dante'nin cehennem dairelerinin dışında uçuşan meleklerin kanatlarına tüy hafifliğinde dokunuşlar kondururken sanki kendisi de kanatlanmış uçuyor gibiydi. fırçaları ve paleti iskelenin üzerindeki metal tepsinin içine bırakıp basamaklardan indi ve odanın karşı tarafındaki kabala kapısının arkasındaki duvarın dibine kadar gidip durdu. Tüm resmi bakışlarıyla sarmak isteğiyle göz bebekleri duvarın üzerinde derin, geniş daireler çizdi. Beyaz bulutların oluşturduğu zencerek çerçevenin sınırından başlayan Fransız ultramarini, kobalt, korelyum ve turkuaz tonlarının yanık amber, alizarin kırmızısı, titanyum beyazı ile karışıp oluşturduğu huzur veren maviler sonsuzluk derinliğini oluşturmuştu. Kanatları gibi uçucu ve şeffaf, hayal gibi hafif, meditasyona davet edecek kadar huzurlu melekler bu barışçı maviliği korumak için kanat çırpmaktaydılar. Tablonun tam ortasında, yarısından aşağıya doğru cehennemin katları yer almaktaydı. Yanık amber, Mars kahvesi, Venedik kırmızısı, yanık siyena, Hint kırmızısı, hiç hafifletilmeden bütün ateşleriyle birebir kullanılmışlardı. Derinlikler, bütün bu yanan renklerin iç içe geçmesiyle verilmiş ve her bir katmanda şeytanın elçisinin cehennemlik hallerinden biri tasvir edilmişti. En son katmanda alizarin kırmızısı ve Mars violeti fırça darbeleriyle birbirine dolanmışlardı ve içinden çıkılamayacak sonsuz ilahi ateşi simgeliyorlardı. Amber'in seyrettiğinden memnun, derin bir nefes çekerek tebessüm etti. Yarattığından çok mutluydu. Şu anda eserini seyrederken aldığı doyum ve algıladığı mistik zenginlik, tablosu için alacağı paranın anlamının çok çok ötesine geçmişti. Bu tablo, onun hem huzura hem mücadeleye inanan tarafını doyuruyor, hem de bugüne dek yüreğini, ruhunu yoran, aldatılmışlıkla, hırpalanmışlıkla ilgili her şeye karşı bir meydan muharebesi kazanmış gibi hissetmesini sağlıyordu. İlahi adaletin Selçuk'u aynen bu resmettiği gibi cezalandıracağına dair duygusu teselli ediciydi. Müşterisinin kendisine meditasyon aracı olarak istediği tablo, çalışırken Amber'in için aynı görevi yerine getirmişti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Mozart, M-O-Z-A-R-T, Requiem, Laudate Dominum, R-E-Q-U-I-E-M, L-A-U, D-A-T-E, D-O-M, I-N-U-M.